Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Haban 1399, Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 8 Kasım 2020 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı uçan doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Amerika başkanlık seçimleri sonuçları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı ve İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da koronavirüsten 459 vatandaş da hayatını kaybetti. Ruhani, Trump'ın riskli politikası Amerikan vatandaşlarınca reddedildi. Zarif, dünya Amerika'nın yeni liderlerini izleyecek. Aliyev, Şuşa işgalden kurtarıldı. Seçimin ardından Amerika'da olaylar devam ediyor. CHP ve MHP'den Biden'e tebrik mesajı. Ve Irak'ta IŞİD'e karşı büyük operasyon düzenlendi. Şimdi haberler.
Son 24 saatte ülke genelinde koronavirüsten 459 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 459 kişinin de hayatını kaybettiğini ve 9236 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 38.291'e, vaka sayısının da 682.486'ya çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.523'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 520.329'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 50.360.000'e ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.250.000'e yükseldi.
İran'dan Amerikan başkanlık seçimlerine yönelik tepkiler sürüyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruyan ve yayımlayan büronun enformasyon merkezi Twitter hesabında Amerika'da başkanlık seçimlerini Joe Biden'in kazanması ve Donald Trump'ın kaybetmesine tepki gösterdi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruyan ve yayımlayan büronun Enformasyon Merkezi Twitter hesabında Amerika'daki durum ve Amerikalı yetkililerin seçimler hakkında söylediklerinin bir şovdan ibaret olduğunu belirtti. Mesajın devamında Amerika'daki seçimlerin liberal demokrasinin iğrenç yüzünün bir örneği olduğu belirtilerek şöyle denildi. Amerika'da kimin iş başına geleceği bir yana şimdiki durumu medeni, siyasi ve ahlaki çöküşünün işaretidir. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i de Trump ve Şahin takımının döneminin sona erdiğini belirtti. Sanal ortamdaki sayfasında yaptığı açıklamada İran milletinin Trump'ın azami baskı politikasına direndiğini kaydeden Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangir'i, uluslararası anlaşmaları ihlal etmekten tutun da İran milletine karşı insanlık dışı iktisadi yaptırım uygulamak ve terör ve ırkçılığa destek vermek, Trump'ın izlediği politikaların temellerini oluşturduğunu belirtti. Cihangir'i şöyle devam etti. İran milleti Trump'ın azami baskı politikasına direndi. Ancak geçimlerinde yaşadıkları geniş sıkıntılardan kaynaklanan acıları, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara ulaşamamayı ve General Süleymani suikastını asla unutmayız. Cihangir'i şimdi Amerika'nın yıkıcı politikalarının değişmesini ve yasalara ve uluslararası yükümlülüklerine geri dönmesini ve milletlere saygı duymasını umduklarını kaydetti. Amerika'da CNN, Fox News, Associated Press, New York Times ve CBS gibi önemli medya organları cumartesi günü Joe Biden'i Elektoral Kolej'in 290 oyunu elde ederek başkanlık seçimlerinin galibi ilan ettiler. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimizi dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sonraki Amerika hükümetinin ortaya çıkan fırsatın geçmişteki hataları telafi etmek için değerlendirmeye çağırarak, İran İslam Cumhuriyeti tüm taahhüt taraflarının sorumluluklarını yerine getirmeler durumunda taahhütlerine bağlıdır ve dünya ile yapıcı etkileşimi stratejisi olarak görmektedir, dedi. Ekonomi Koordinasyon Merkezi 179. toplantısında konuşan Ruhani, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki hükümetinin geçmiş hataları telafi etme ve küresel normlara saygı göstererek uluslararası yükümlülüklere bağlılık yoluna dönmesi için bir fırsat doğmuştur diye konuştu. Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti taahhüdün tüm tarafları sorumlu bir şekilde davranmaları takdirde yükümlülüklerine her zaman bağlı kalmıştır ve dünya ile yapıcı etkileşimi stratejisi olarak görmektedir ifadesini kullandı. Amerika hükümetinin dayattığı ekonomik savaşta İran milletinin direnişinin zaferini vurgulayan Ruhani, İran halkı dayatılan ekonomik savaşa kahramanca direnerek Amerika'nın maksimum baskı politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtladı diye belirtti. Cumhurbaşkanı şimdi İran ile komşular arasındaki işbirliği ve sinerjinin gölgesinde bölgede güvenlik ve kalkınmanın desteklenmesine tanık olma ve ülkenin istikrar ve ekonomik büyüme yolunu olabildiğince güçlü ve hızlı bir şekilde takip etme zamanı, dedi. Öte yandan İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf da Amerika'da iktidar kavgasına sanal ortamdaki sayfasında gösterdiği tepkide Nâziât Suresinin 21 ila 26. ayetlerine işaretle şöyle yazdı. O ise hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra inkar için onlarca çabasını göstererek sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbimiz, Rabbinizim, dedi. Allah onu herkese ibret olarak dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kesimler için büyük bir ibret vardır.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerikan başkanlık seçim sonuçlarına işaretti. Bu ülke liderlerince zorbalığın son bulması ve çok taraflılık, işbirliği ve kurallara saygı duyulmasını istedi. Bakan Zarif bugün attığı tweet'te Amerikan halkının kararını verdiğini işaretti. Acaba Amerika'nın yeni liderleri görev süresi dolmak üzere olan rejimin zorbacı, yasa karşıtı ve yıkıcı yönetimini bırakıp çok taraflılık, işbirliği ve kurallara saygıya yönelecekler mi? Dünya bunu izlemekte, diye yazdı. Dışişleri Bakanı Zarif, onur, ulusal çıkar ve sorumlu diplomasinin İran İslam Cumhuriyeti'nin aydın mazisi olduğunu belirtti. Amerikan medyası, Demokrat aday Joe Biden'in 290 delege kazanarak Amerika'nın seçilmiş başkanı olduğunu duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, yeni Amerika Başkanı'nın taahhütleriyle ilgili İran'a hesap verecek bir liste hazırlanmıştır ve Biden, Amerika'nın geçmişini telafi etmelidir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yeni Amerika Başkanı'nın taahhütleriyle ilgili İran'a hesap verecek bir liste hazırlanmıştır ve Biden, Amerika'nın geçmişini telafi etmelidir. Amerika'nın hukuka saygı duymaya geri dönmekten başka seçeneği yoktur, dedi. Amerika'yı nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Hatipzade, Washington, İran için koşul getirecek konumda değil. Onlar İran milletine milyarlarca dolar zarar vermişlerdir ifadesini kullandığı Hatipzade, Amerika tövbe etmeli ve bize karşı ekonomik savaşı durdurmalıdır. Biden kampı ile Trump arasındaki fark açıktır ancak biz pratikte bir şey yapılırsa onu dikkate alırız değerlendirmesini yaptı. Hatipzade, nükleer anlaşmanın müzakere masası hala ayakta ve sonuca ulaşmak zor olsa da herkes için masada yer var diye konuştu.
Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını duyuran Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söyledi. Aliyev, Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri vardır. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak diye konuştu. Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerine yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz diyen Aliyev şöyle devam etti. Hocalı kurban denen kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizden intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovanisyan, Aliyev'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ovanisyan, Şuşa'da şiddetli çalışmalar devam ediyor. Bekleyin ve askerlerimize inanın, dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün Bakü'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşme yaptığı belirtildi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da büyük önem arz eden Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada 8 Kasım'da İlham Aliyev, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'yu kabul etti dendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın servisi görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söylemişti. Aliyev, Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak diye konuşmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi toprakları ile sınırlı olduğunu ifade etti. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada dün Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumun değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Türk mevkidaşını Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri ile yaptığı bir dizi telefon görüşmelerine dair bilgi verdi. Bu temaslar silahlı çatışmayı en kısa zamanda durdurma seçeneklerini bulmaya odaklıydı dendi. İki ülke liderlerinin Karabağ çatışmasına barışçıl çözüm bulma amacıyla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Karabağ münakaşası ele alındı. Bir başka görüşme de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada her iki liderin de gelişmelerle ilgili kaygılarını dile getirdiği belirtilirken, Putin'in Macron'a Rusya'nın ateşkes uygulama ve taraflar arasında çözüm için pazarlık yapmalarını sağlama yönünde çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Euronews'da yer alan habere göre iki liderin bunun yanında çözümü arabuluculuk yapmak için 1992'de kurulan AGİT Minsk grubu dahil diğer barış görüşmeleri yönetmelerine de devam ettirme niyetinde oldukları belirtildi.
Amerika başkanlık seçimlerini demokrat adayın kazanmasını Biden taraftarları kutlarken, Amerika Başkanı Donald Trump'ın silahlı destekçileri muhtelif eyaletlerde sokaklara inerken bazı noktalarda silahlı olayların yaşandığı bildiriliyor. Amerika Başkanı Trump destekçileri Trump ve kampanya ekibinin itirazlarına paralel olarak ülke genelinde çeşitli bölgelerde eylem yapmaya başladı. Atlanta, Tallahassee, Austin, Bismarck, Boise ve Phoenix gibi kentlerde sokaklara çıkan Trump destekçilerinin silahlı oldukları ve "daha bitmedi, çalmayı bırakın, oylar çalınıyor, yalan haberler" gibi sloganlar attıkları görüldü. Öte yandan Trump destekçileriyle Biden'in zaferini kutlayan Demokrat Parti destekçileri zaman zaman karşı karşıya geldi. Bu arada Virginia Polis Departmanı'nın açıklamasına göre Virginia Beach bölgesindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Lynn Haven alışveriş merkezi yakınlarındaki saldırı sebebiyle olay yerine polis ekiplerinin gönderildiği ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hastaneye nakledilirken olay yerinin aktif olduğunu belirten yerel polis vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre söz konusu olay bölgede yakın zamanda gerçekleşen 3. silahlı saldırı oldu.
Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı bu ülkede başkanlık seçimlerinin bitmediğini savundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Demokrat aday Joe Biden'in seçimleri kazandığını duyurmasının ardından Philadelphia'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın bu aşamada seçimleri kaybettiğini kabul etmediğini ve seçimlerin bitmesine daha çok kaldığını kaydetti. Giuliani en az 600 bin oy ile ilgili belirsizlik sürdüğü müddetçe Trump'ın seçimlerde mağlubiyeti kabul etmek istemediğini ifade etti.
Amerika Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü Adam Ereli, bu ülke başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolduktan sonra tutuklanabileceğini söyledi. Adam Ereli, El Arabiya televizyon kanalına yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Donald Trump'ın başkanlığından önce işlediği suçlardan dolayı tutuklanabileceğini kaydetti. Eski sözcü, Trump'a karşı cinsel tecavüz ve vergi kaçırma gibi birçok suçlamanın gündemde olduğunu kaydetti. Bu arada Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının Beyaz Saray'ı kullandığı gerekçesiyle Trump aleyhinde soruşturma başlatıldı. Trump, seçimleri kaybettikten sonra da yaptığı açıklamada Biden karşısında yenilgisini kabul etmeyerek Biden'in hiçbir eyaleti kazanmadığını ve seçimlerin hala bitmediğini ileri sürdü.
Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP ve MHP tarafından yapılan açıklamalarda Amerikan başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden tebrik edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile Amerika'nın 46. başkanı seçilen Joe Biden ile Amerika'nın ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, Amerikan Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-Amerika arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini de dilerim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu mesajını bir de İngilizce olarak da paylaştı. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Amerikan başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı iletti. Mesajda Harris'in başkan yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz ifadelerine yer verildi. Biden geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada Erdoğan'ı darbe ile değil seçimle değiştireceğiz ifadesini kullanırken bunun için muhalefeti desteklemek gerektiğini söylemişti.
Filistinli gruplar Amerika'da Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle bu ülkenin Filistin meselesine yönelik yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını deklare ettiler. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın girişimlerinin önceki demokrat hükümetlerin Siyonizme destek yaklaşımlarının devamı niteliğinde olduğunu belirterek Amerika'nın yeni hükümetinin İsrail ile müzakerelere dönülmesi için her türlü kandırıcı vaadi konusunda uyarıda bulundu. Filistin Mücahitler Hareketi de Trump ve Biden'in her ikisinin Siyonist rejimin menfaatlerine hizmet ettiğine temasla Amerika yönetimlerinin birbirinin politikalarını takip ettiğini kaydetti.
Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi, Amerikan seçimlerinde iktidar şovunun sonuç vermediği gibi saldırganların Yemen'de savaşı sürdürme ısrarının da netice vermeyeceğini kaydetti. Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesine dikkat çeken Husi, ablukanın kaldırması ve saldırıların son bulması ile Yemen Cumhuriyeti ile etkileşimin gerçek barış kapısı olduğunu belirtti.
Irak Haçlı Şabi Teşkilatı, Selahettin vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı güvenlik güçlerinin de katılımıyla geniş operasyon başlattığını duyurdu. Haçlı Şabi Bilgilendirme Merkezi tarafından bu operasyon hakkında yapılan açıklamada, Haçlı Şabi Teşkilatı ve güvenlik güçlerinin bugün Selahettin vilayetinin kuzeyinde terör örgütü IŞİD'e karşı operasyon başlattığını aktardı. Terör örgütü IŞİD kalıntılarının saldırılarının artmasının ardından Haçlı Şabi son iki hafta boyunca Diyale, Şark ve El-Ambar vilayetlerinde IŞİD'e karşı özel harekat düzenlemekte.
Ve Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Ruhana, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşının finanse edilmesine karşı olduğunu belirtti. 3 Kasım 2020 seçimlerinde bir kez de Amerikan Temsilciler Meclisi'ne girmeyi kazanabilen Hint kökenli siyasetçi Ruhana, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşına muhalif olduğunu belirterek Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın finanse edilmesini durduracaklarını kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Hafherat Demiryolu hattının açılışı için geri sayım başlığını taşıyor. İran ve Afganistan Karayolları ve Şehircilik Bakanlıkları sorumlularının söylediğine göre İran'ın Haf bölgesinden Afganistan'ın Herat bölgesine uzanan demiryolu hattının 3. aşamasının yapımı ile bu proje yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecektir. Buna paralel olarak İran'ın karşılıksız yardımı ile ilk Herat-Haf yolcu treni de yapılacaktır. Bu çerçevede İran ve Afganistan arasındaki ilişkiler geliştirilecektir. Şimdi de bu projenin ikili ilişkileri geliştirmesinin yanı sıra hangi ekonomik avantajları da beraberinde getireceği merak edilmektedir. Bu hususta birkaç noktaya değinmek mümkün. İlk nokta, Haf-Herat Demiryolu projesinin İran ve Afganistan arasında Tahran'ın Kabil'e karşılıksız yardımları çerçevesinde varılan anlaşma gereği 13 yıl önce 4 etapta başlamasıdır. Gerçekte 220 kilometre uzunluğa sahip Haf-Herat Demiryolu hattının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. İlk ve ikinci etaplar İran topraklarında ve üçüncü etapta Afganistan topraklarında şimdiye kadar tamamlanmıştır. Dördüncü etap ise üçüncü etabın açılışına paralel olarak başlayacaktır. İran Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı'nın söylediğine göre ilk, ikinci ve üçüncü etaplar İran tarafından yapılmış ve açılışa hazırdır. Bu alanda dikkat çeken bir başka hususta yaptırım ve radikalizmin bu projenin yolunda iki önemli engel oluşturmasına rağmen İran ve Afganistan'ın çalışmalarının devam etmesidir. Başka bir ifadeyle İran milleti düşmanlarının zalimane yaptırımlara zalimane yaptırımlarına paralel olarak radikalizmin sonucu olan Afganistan'daki güvensizlikler, iki milletin dostane ilişkilerinin gelişmesi yönünde iki temel engeldi. Ancak İran'ın bu hususa önem vermesi ve Afganistan'ın da bu alanda işbirliği yapması, yaptırım ve tekfirin asıl hamilerinin iki kararlı milletin iradesini bozmaktaki girişimlerini etkisiz bıraktı. Buna rağmen İran'ın demiryolu ağını Afganistan'a bağlayan Haf-Herat demiryolu projesinin başlatılması için farklı yönlerden de öneme sahipti. Uzmanların söylediğine göre bu demiryolu hattı yıllık olarak 2 milyon ton ticari malı taşıyabilir. Bu açıdan özellikle de sınır bölgelerinde ekonomik gelişmenin hızı artacaktır. Ayrıca bu demiryolu hattı yolcu ve yük taşıma açısından öneminin yanı sıra Afganistan'ın İran üzerinden açık sulara ve Avrupalı ülkelere bile bağlanması açısından daha da önemli sayılır. Öbür taraftan ise bu mesele İran'ın da Afganistan üzerinden Doğu Asya ve Orta Asya ülkelerine bağlanması demektir. Haf-Herat demiryolu hattının bir başka önemli yanı da Afganistan'ın İran üzerinden dünyanın farklı noktalarına bağlanmasıdır. Transit açısından da kuzey, güney ve doğu batı koridoru gibi transit yollarına erişim sağlanır ve böylece İranlı tüccarın da Afganistan'a daha fazla yatırım yapma imkanı doğar. Anılan avantajların yanı sıra Haf-Herat demiryolu açılışı İran'ın güney limanları, özellikle de Çabahar limanının kapasitesinin artması ve deniz transitinin atılımına da yardımcı olacağı unutulmamalıdır. Kuşkusuz Çabahar Limanı'nın Afganistan'a bağlanması, transitin gelişmesi, taşımacılığın kalitesinin artması, rekabetin kızışması, masrafların azalması ve randımanın artması bu projenin avantajlarından olabilir. İran ve Afganistan Ortak Odası Başkanı Muzaffer Alihani ise bu hususta şöyle diyor: kesinlikle Haf-Herat demiryolu hattının açılışı Afganistan piyasasında rekabeti arttırıp rakiplerin gücünü de etkiler. Bu demiryolu hattının tamamlanması ve açılışı İran'ın da ihracatını arttırıp Afganistan'daki rekabetteki payını büyütür. Haf-Herat demiryolu hattı iç transit ve yolcu taşıma açısından öneme sahip olmasının yanı sıra Afganistan'ın İran üzerinden dünyaya açılması yüzünden de büyük öneme sahiptir. İran da bu demiryolu hattı aracılığıyla Doğu Asya ve Orta Asya'ya daha kolay bir erişim sağlayacaktır. Haf-Herat hattının açılışı ve bu hattın Çabahar Limanı'na bağlanmasıyla bu limandan Afganistan'a transit alanında da büyük gelişmelerin yaşanacağını bekleyip görmeliyiz.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Joe Biden'in Amerikan başkanlığı seçimlerini kazanması etrafında. Amerika'da birkaç gün çekişmenin ardından bu ülkenin önemli medya organları Demokrat aday Joe Biden'i 2020 Amerikan başkanlığı seçimlerinden kazanan tarafı olarak 46. Amerikan başkanı tanıttılar. Joe Biden önemli eyaletlerden sayılan Pensilvanya'yı da kazanmak suretiyle toplam delege sayısını çıta sayılan 270'in üzerine çıkardı ve böylece Amerika'nın bir sonraki başkanı olarak adını tarihe yazdı. Buna rağmen mevcut Amerikan başkanı Cumhuriyetçi aday Donald Trump bu açıklamaları erken açıklamalar adlandırıp bir kez daha mahkemeler ve adli merciler aracılığıyla başkanlık seçimleri süreci aleyhindeki şikayetlerini kovalayacağını belirtti. Halbuki Biden ile Trump arasında hem halk oyları hem de delege sayısı açısından oluşan farktan yola çıkarak bu sonuçların değişmesinin çok uzak bir ihtimal olduğu söylenmelidir. Bu yüzden Biden'e 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmi olarak Amerika'da yönetimin başına geçeceği şimdiden söylenebilir. Mevcutta Amerika, koronavirüs pandemisi, ırkçı ve etnik çatışmalar ve derin siyasi toplumsal sorunlar ile başı derttedir. Bu da Biden için zor bir vizyon çizilmesine neden olmuştur. Buna karşın Trump'ın yenilgi nedenlerinden birinin de onun koronavirüsü yönetmesindeki düşük performansı olarak belirtilmiştir. Amerikalı siyasetçilerin delege sayısını artırmak için birbiriyle mücadele ettiği sırada bu ülkede koronavirüs vakaları sayısı bir günde 120 bine ulaştı ve toplam can kaybı da 240 bine geçti. Halihazırda milyonlarca Amerikalı koronavirüs pandemisi yüzünden işsizdir. Buna ilaveten kimi işletmeler de kapanmıştır. Federal hükümetin bütçe açığı inanılmaz 3 trilyon dolara ulaşmış ve federal hükümetin borçları da hayret verici 27 milyon trilyon rakamına ulaşmıştır. Buna paralel olarak Amerika aylar boyunca birkaç siyasi vatandaşının da beyaz polis memurları tarafından öldürülmesinden kaynaklanan sert ırkçı kaosları yaşadı. Bu durum o kadar kaygı verici bir seviyeye ulaşmıştır ki Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Joe Bolton gibi şahıslar da şu açıklamalarda bulunmuştur. Amerika 4 yıl öncesine kadar Trump hükümetinden öncesine göre daha da güvensizleşmiştir. Amerika sınırları dışında da Washington dış siyaseti tam bir kaos ve anarşiye bağlı duruma gelmiştir. Amerika'nın birkaç iki taraflı ve çok taraflı anlaşmadan çekilmesi Amerikan ortaklarını da kızdırmıştır. Donald Trump hükümetinin Çin, Rusya, İran, Venezuela, Kuzey Kore gibi rakip ve düşman ülkeler karşısındaki yenilgiye uğramış siyasetleri bir sonraki Amerikan Başkanı Joe Biden'in karşısına sorunlar yığınını getirmiştir. Amerika'nın yeni başkanı Biden, Amerika'nın içerisinde bölünmüş, öfkeli ve ümitsiz bir toplum ile karşı karşıyadır. Ülke dışında Trump'ın taahhütlere ayaklar altına alınması ve Amerika'nın başına buyrukluğundan, Amerika'dan ümitlerini kesen ve Washington'a öfkeli olan ülkeler ile karşı karşıya. Bu sorunların her birinin giderilmesi ve çözülmesi için Biden büyük uğraşlar vermelidir. Buna ilaveten gelecekte yeni başkanın vaatlerini yerine getirmesi hususunda nedenli azimli pratik adımlar atacağı da belirsizdir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Trump ve Şahin takımının döneminin sona erdiğini belirtti sevgili dinleyicilerimiz. Sanal ortamdaki sayfasında yaptığı bir açıklamada İran milleti Trump'ın azami baskı politikasına direndiğini kaydeden Cihangiri, uluslararası anlaşmaları ihlal etmekten tutun ta İran milletine karşı insanlık dışı iktisadi yaptırım uygulamak ve terör ve ırkçılığa destek vermek Trump'ın izlediği politikaların temellerini oluşturduğunu belirtti. Bir takım eyaletlerden başka çoğu eyaletlerde oy sayımı bitmiş ve şu an itibariyle Biden bu seçimleri kazanmış bulunuyor. Şimdi biz hem bu seçimleri hem de Trump takımı tarafından bunlara gelen itirazları ve tepkileri kısaca konuşmak istiyoruz. Seçim sürecini gözden geçirmek için Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karahaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyicilere. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Amerika'da gerçekleşen bu seçimlerin ardından sizin de bildiğiniz gibi çeşitli ülkelerden Biden'e tebrik mesajları geliyor. Gerçi kesin olarak sonuçlar ilan edilmemiş ama şu an itibariyle Biden bu seçimleri kazanmış görünüyor Abbas Hocam. Ve karşı tarafta da Trump'ın buna itiraz edeceği ve mahkemeye götüreceği, dava açacağı gibi bazı haberler de duyuyoruz. Şimdi bu seçim sürecini, oy sayımını efendim ve bu konuyu ve haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi görünen o ki aslında Amerikan uzmanları veya Amerika'da olup da yabancı ülkelerden giden uzmanlara göre bu iş bitti gibi. Her ne kadar yasal süreç öncelikle 14 Aralık'ta bu delegeler yani 535 delege gelip orada Amerikan başkentinde bu tekrar bir oylama yapacaklarsa da genel olarak söylenen şu ki şimdiye kadar çok nadirdir. Yani bu diyelim ki cumhuriyetçi olup da demokrata oy vermesi ya demokrata cumhuriyetçi oy vermesi nadirdir. Yani o değişmeyecektir. Ve tahminlerce 306 delegeyle muhtemelen bu iş sonuçlanmış olacaktır. Yani 538 delegeden 306'sını demokrattan alıp kazanmaları kesin gözüyle bakılıyor. Ondan sonra da Ocak'ta da devir teslim var ve bu dönemde hatta dünden beri galiba Biden artık işe el attı. Öncelikle yapmış. Bu koronavirüsle ilgili uzmanlara rapor hazırlamasını söylemiş. Tabi bu müddet geçiş sürecinde de Amerikan geleneklerine göre Pentagon, Maliye Bakanlığı ve diğer Dışişleri Bakanlığı'ndan briefingler verilmesi gerekiyormuş başkana ki yani Ocak'ın ortalarında devir teslimden sonra yani çok da yabancı olmasın Amerikan sistemine göre. Yani görünen o ki herhangi bir çok önemli bir mesele çıkmaktan sonra Joe Biden başkan olacak, 46. başkan olacaktır. Bir de bu konuda uzmanlar söylüyorlar ki Cumhuriyetçi Partisi'nden de çok fazla Trump yani destek almayacaktır. Ya yani bu seçimi Biden kazandı ve Biden Trump'ın takımına ve takımına rağmen kazandı.
Evet.
Bu Cumhuriyet Partisi çok fazla daha Trump'ın arkasında duracak gibi değil. Kaldı ki temsilciler meclisinde tamamen çoğunluk demokratlarda. Senato'da muhtemelen 53-47 gibi hala Cumhuriyetçilerin çoğunluğu devam edebilir ama bir seçim falan varmış. Yani görünen ölçü artık Trump dönemi bitiyor. Aşırılıklar, ırkçılıklar en azından bir dönem bir ara verilmiş gibi görünüyor.
Peki. Şimdi siz de ifade ettiniz. Cumhuriyetçiler Donald Trump'ın arkasını boş bırakmıştır. Neden acaba? Yani Donald Trump'tan ne gördüler ki böyle bir tavırda bulundular?
Yani şunu söylüyoruz hep. Amerika'nın halinde hangi başkan olursa olsun o emperyalist niteliklerini her zaman içinde barındırır. Onda böyle bir beklentimiz yok da. Yalnız Trump tamamen Amerikan devlet geleneklerini yerle bir etti. Kişisel bütün her şeyini kişisel yürütmeye çalıştı. Bakınız birçok diyelim ki Putin'le bir kişisel muhabbeti vardı başka liderlerle. Yani Amerika'nın o büyük devlet mekanizmasını arkada bırakmıştı ve onlara hiç danışmıyordu. Bu nedenle de defalarda bakanlar değişti, hazine müsteşarlar değişti. Yani Amerika'da olmayan geleneklerin hepsini yani Amerikan devlet geleneğine aykırı davrandığı için zaten genel bir memnuniyetsizlik vardı. İçeride en önemli tahribat verdiği memleketi ikiye böldü. Bu çok önemlidir. Ve Joe Biden'ın bakınız herkesin başkan olacağım demesi nedir? Yani tekrar bir milli birlik sağlayacağını evet. Herkesin başkan olmak için bir laf ediyor. Oysa ki Trump hakikaten kendisinden yana beyazlar, beyaz ırkçı beyazlar ve bir kısım yanında onun dışında beyaz olmayanlar yani siyahiler, Latinler, Çinliler, doğudan gelenler veya başka göçmenler, Müslümanlar herkesi ötekileştirmiş ki. O da Amerika'da çok hakikaten büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.
Evet.
Yani Amerika gibi bir toplum içine bölmek yanlış bir politikaydı. Bu nedenle dolayı muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde de sağduyu sahibi insanlar Trump'ın çok zarar verdiğini özellikle Amerika'nın o ulusal Amerikalı olmak bilincine çok yıprattığını, aşındırdığını düşünerek bu bağlamda muhtemelen çok da fazla. Bundan sonra da çok fazla artık devleti zarar vermemesi ve 10 milyonlarca silahlı insanın sokaklarda tekrar Amerika'da böyle kargaşaya, istikrarsızlığa yol açmasına izin vermeyecekler gibi görünüyor.
Peki. Şimdi Biden'in takımı ile ilgili nasıl düşünüyorsunuz Abbas Hocam? 56 yaşındaki Kamala Harris, Demokratların yarışı kazanmasıyla ABD Başkan Yardımcılığına seçilen ilk kadın olarak tarihe geçti bildiğiniz gibi. Şimdi bunlar hakkında herhangi bir bilginiz var mı?
Tabii bundan sonra muhtemelen tekrar artık bir kişi değil. Bundan önce Amerika'yı kesinlikle şöyle bir söylenti vardı. Yani sabah kalkıyor bir tweet atıyor. Öğleden sonra Kushner damadı biliyorsunuz da Yahudi. Onunla beraber yani devlete danışmayan devlet mekanizmasını arkada bırakarak yapıyordu. Oysa ki mesela şimdi Kamala Harris gibi bir insan ki ta senatörlükten geliyor. Çok müthiş Harvard hukuk mezunu ve annesi biliyorsunuz Hintli, babası Jamaikalı ve o bakımdan oradaki bütün azınlıklar da Amerika'da çok önemlidir böyle şeyler. Yani buraya kadar gelmiş hatta muhtemelen şu anda Joe Biden'ın da yaşını düşündüğümüzde gelecek dönem artık aday olmayacak ve muhtemelen gidişte gelecek dönem Amerikan başkanlığı yani 47. başkanlık seçimlerinde Kamala Harris gibi bir hem bayan olması önemli hem nispeten zenci, siyahi birisi olması belki de kadın başkan, ilk kadın başkan adayı olacaktır. Yani çok önemli bir şeydir. Takımına da bakıldığında Joe Biden takımına baktığında devletin bütün kademelerinde görev yapmış diplomatlar, askerler hepsi bunun takımında. Yani bundan sonra takım hakim olacak. Amerikan devleti hakim olacak. Yani bir kişinin ticaret zihniyetiyle dünya istikrarsızlaştırması, sabah kalkıp başka bir şey, öğleden sonra bir şey söylemesine artık tahmin ediyorum. Bundan sonra şahit olmayacağız. Derin akıl, toplu akıl ve bir topluca bir karar verme mekanizması açım olacak gibi, özellikle Kamala Harris gibi çok dirayetli ve saygın bir kişinin bulunması çok şey yapacak. Kadın hakları konusunda, azınlıklar konusunda çok önemli adımlar atılacağı düşüncesi var birçok uzmana göre.
Doğru. Hocam vakti aldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Kararsız hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde 2020 Amerika Başkanlık Seçimleri ve sonuçları hakkında kısaca sizler bilgilendirdik. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'in Twitter hesabından paylaştığı mesajında Amerika Devlet Başkanı Trump'ı eleştirerek uluslararası anlaşmaları çiğnemek ve İran halkına karşı ekonomik ve insanlık dışı ambargolara ve terör ile ırkçılığı desteklemenin Trump'ın politikalarının temelini oluşturduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın emperyalizm ile mücadele ve yasa dışı baskılara karşı direniş ekseninde şekillenen İran'ın ilkesel politikalarının Amerika'nın seçimlerinden kesinlikle etkilenmediğine vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Filistin intifadasını destekleyen Uluslararası Konferansın Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Filistin meselesine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin intifadasını destekleyen Uluslararası Konferansın Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin direnişi ve İslam ümmetinin işgal altındaki Filistin'in tüm topraklarını kurtaracağını ve Batı şerianın ilhakına izin vermeyeceğini söyledi. Siyonist rejimin Batı Şeria'nın şehirleri ve köylerini ilhak uygulamalarına değinen Abdullahyan, bu uygulamaların tamamının uluslararası kurallar ve bildirilere karşı olduğunu ve Siyonistler tarafından utanmaz ve küstahça bir tecavüz olduğunu, bazı Arap ülkelerinin ihaneti sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiren Arap ülkelerinin bu cinayetlerde ortak olduklarını ifade eden Emir Abdullahyan, İslam ülkelerin meclisleri, sivil toplum kuruluşlar ve uluslararası kurumlardan Siyonistlerin tecavüzlerini kınamalarını istedi.
İttilaat gazetesinde Kürdistan İl Gümrükler Denetleme Müdürü Bahtiyar Rahmani Pırun, bu yılın başından beri ildeki Başmak sınır kapsından yurt dışına 1 milyar 903 milyon 762 bin dolarlık ihracat yapıldığını vurgulaması, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Amerika'da demokratların da Siyonist rejimin hamisi olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İran'ın komşu ülkelerle ticaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Gümrük Yönetim ve İnsan Kaynakları İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Zakeri, İran'ın bu yılın ilk 7 ayında yurt dışına ihraç ettiği 18 milyar dolarlık maldan 14 milyar dolarını komşu ülkelere gerçekleştirdiğini belirtti. Gilan ilindeki Astara ilçesinde düzenlenen bir törende konuşan Zakeri, bu yılın ilk 7 ayında 38 milyar dolardan fazla dış ticaret yaptık. Bundan 20 milyar doları ithalata aitken 18 milyar dolarını ihracat oluşturdu dedi. Komşu ülkelere başta Türkiye, Afganistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 14 milyar dolar ihracat yaptıklarına değinen Zakeri, İslam İnkılabı'nın zafer kazandığı dönemden itibaren düşmanlar tarafından uygulamaya konan ve son yıllarda azami düzeye çıkan baskı ve ambargolara rağmen gümrük olarak dış ticarette ambargoları delmek için komşu ülkelere özel ilgi duyuyoruz ve bu konuda başarılı performans sergiledik diye kaydetti. Gelen ilinin toplam ihracatının %80'inin Astara ilçesi üzerindeki sınırlardan yapıldığına değinen Zakeri, bu ilçenin kara, hava ve demir yolu sınırları ile İran'ın en özel gümrük kapılarından biri olduğunu ve Astara-Astara demir yolu hattı ile İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında Gilan ilinin kuzeybatısında bulunan Astara Gümrük Kapısı son yıllarda iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret etmesine sahne olmuştur. Bu nedenle bu sınır kapısını kullanan turist ve İran vatandaşları sayısı gittikçe artış göstermektedir.
Hemşehri gazetesinde Avusturya yönetiminin terör saldırılarını bahane ederek Viyana'da bazı camileri kapattığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avusturya yönetimi terör saldırılarını bahane ederek Viyana'da bazı camileri kapatıyor. Avusturya yönetimi İçişleri Bakanlığı'na radikal tabir ettiği bazı camileri kapatma talimatı verdi. Avusturya yönetimi bu kararı geçen pazartesi günü Viyana'da 6 noktada silahlı kişilerin saldırı düzenlemeleri üzerine aldı. Avusturya polisi bu saldırıları düzenleyen en az 4 teröristi yakaladı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandığı belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim. Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İslam peygamberinin veladet yıl dönümü dolayısıyla önemli konuşması, İran'ın Karabağ münakaşasının çözümü için çabalarını sürdürmesi, Dışişleri Bakanı Zarif'in Latin Amerika turuna çıkması, Cumhurbaşkanı Rouhani bazı önemli milli projelerin açılış törenine katılması, geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Geçen hafta İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasıydı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İslam peygamberi ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla televizyonda bir konuşma yaptı. Konuşmasında İslam peygamberi ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutlayan Ayetullah Hamenei, İslam dünyasında vahdetin zaruretine vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei konuşmasında Batı'da İslam peygamberine hakaretlerin hedeflerini işaretle şöyle dedi. Fransa devleti ve diğer bazı ülkelerin bu ahlaksızlığa acı ve çirkin destekleri bir kez daha bu hakaretlerin ardından geçmişte olduğu gibi yeni bir organizasyon ve planlama söz konusu olduğunu ortaya koydu. Amerika'da başkanlık seçimlerine işaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'ya karşı politikaları hesaplı ve belli olduğunu da belirterek bu politikalar Amerika'da kişilerin gelmesi veya gitmesiyle değişmeyeceğini belirterek şöyle dedi. Amerika'da birinin iş başına gelmesi veya gelmemesiyle birlikte bazı gelişmeler yaşanabilir. Fakat bunlar bizimle hiçbir ilgisi yoktur ve İran İslam Cumhuriyeti'nin politikalarını da etkilemez. Ayetullah Hamenei ayrıca Amerika'da seçimler liberal demokrasinin iğrenç yüzünün bir örneği olduğunu belirterek şöyle ekledi. Amerika'da kimin iş başına geleceği bir yana şimdiki durumu medeni, siyasi ve ahlaki çöküşün işaretidir ki bunu Amerikalı düşünürler bizzat itiraf ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasının son bölümünde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan son çatışmalara işaret etti. Bu savaş acı ve bölge güvenliğini tehdit eden bir durum olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, askeri çatışmalar derhal durdurulması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan Cumhuriyeti topraklara da bu ülkeye iade edilmesi gerektiğini belirtti. Ayetullah Hamenei ayrıca iade edilen topraklarda Ermenilerin güvenliği de korunması ve iki taraf uluslararası sınırlara saygı göstermesi gerektiğini belirterek şöyle ekledi. Güvenilir raporlara göre bu bölgeye giren teröristler kesinlikle İran sınırlarına yaklaşmamalıdır ve eğer yaklaşacak olurlarsa onlara kesin tepki verilecektir. Thank you. Bilindiği üzere Karabağ krizi Şubat 1988'de yıkıcı bir savaşa dönüştü ve Mart 1994'e kadar devam etti. Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Bu bölgede başlayan topyekün savaş yaklaşık 6 yıl sürdü, 35 bin ölü geride bıraktı, yaklaşık 1 milyon Azeri mülteci duruma düştü. İran-İslam Cumhuriyeti ise Karabağ bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendiği günden itibaren bu münakaşayı çözme ve çatışmalara da durdurma yönünde girişimlerde bulundu. Bu doğrultuda İran'ın Karabağ Münakaşası Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Türkiye ve Rusya'ya yaptığı ziyareti sırasında İran-İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ Münakaşası'nın çözümü için hazırladığı planı açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Azerbaycan Cumhuriyeti İçtimai Televizyonu'na verdiği demişti, İran-İslam Cumhuriyeti'nin hazırladığı barış planına işaretli, bu planda bölgenin etkili ülkelerinin işbirliğiyle Karabağ Münakaşası'nın çözümü ve bölgede barışın sağlanması öngörüldüğünü belirtti. Gerçekte İran-İslam Cumhuriyeti'nin bu planı tamamen iyi niyet temelinde hazırlanan ve Karabağ bölgesinde can ve mal kaybını önlemeyi amaçlayan bir plandır. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Burhan Hişmet'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Ameliyat neticesinde Azerbaycan Respublikası esasen cenub istikamette, yani İran'ın serhatlerin otayında arazilerini geri alıptı ve indi gelip çatıptı Ermenistan öz serhatine kadar yeri, yani geri alıptı ve özünü hazırlayırdı ki o taraftan Laçin regionuna yani ilerlesin ve oranı almakla Dağlık Karabağ'la, yani Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerle Ermenistan arasında yerle bağlılığı kessin ve nihayeten Dağlık Karabağ'ı da geri alsın. Esasen bu meselede görürük ki esas temerküzü koyupla İran'ınla serhat olan yerlerde. Bu bir taraftan bizim için de yakışı bir mesele. Çünkü geçen yıllarda yalancı pantürküsler, siyonistler çok suistifade edildiler bu meseleden ki güya İran'la Dağlık Karabağ arasında bağlılık var. İndi hop yoktu. Yani artık Azerbaycan bir iki haftadır ki bu arazileri gelip özü öz nezareti altına götürüldü. Ancak görürük ki yani bu kimi değişiklik baş vermesine bakmayarak yine de Azerbaycan'da, hususen Türkiye'de anti-İran medyalar, pan-Türküsler, Siyonistler nezarete olan medya merkezleri yine de muhtelif bahanelerle İran'ı söylüyor. Hop, İndiyacan dediği bahane elinizden gidipti. Yani İran'la Karabağ arasında hiçbir yani yer alakası yoktu. Daha neye, yani derdiniz nedir? Bu meseleye aydınlık getirmek lazımdı. Bu hem Azerbaycan tarafından hem Ermenistan tarafından işe götürülmesi. Böyle çok teessüfle Türkiye'nin muzluları Azerbaycan tarafından getirilipti. İndi bunlardan ne kadar bu dövüşlerde, hərbi əməliyyatlarda istifadə olunur, olunmur. Bu özü başqa bir məsələdir. Ancaq bunların Azərbaycana gətirilməsi, yəni terrorist unsurların Azərbaycana gətirilməsi çox təhlükəli bir məqamdır. Digər tərəfdən də Azərbaycanda Ermənistanı, yəni təqsirkar bilir ki, onlar da PKK-çilərdən gətiriblər bura. Yəni bunu da görürük. Türkiyə mediasında belə yazılır ki, Ermənistan Türkiyənin ayağını Qarabağ müharibəsini çəkmək üçün PKK-çiləri gətiribdi bura. Bu da çok tehlikeli bir meseledir. Geçen yıllarda görmüş ki Türkiye böyle bir bahanelerle Suriye'nin şumalında bazı yerleri işgal edipti. Irak'ın şumalında bazı yerleri PKK bahanesine işgal edip. Ancak hiç vakta PKK'çilerle, yani Türkiye'nin öz arazilerinde bu tokuşmalar da sona çatmayıptı. Yani bu bahanelerle komşu ülkelerin arazileri işgal olunur. Ancak PKK bahanesi hiç vakit Türkiye'de de bitmiş. Çok acayip bir manzara değil.
Sayın Burhan Hişmeti'ye teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Latin Amerika turunun ilk ayağında gittiği Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve birinci yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Jorge Ariza ile görüştü. Görüşmelerinde Zarif ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin ilgi duydukları diğer konulara da ele aldı. Dışişleri Bakanı Zarif, Latin Amerika turunun devamında ise Küba'ya gitti. Zarif'in daha sonra Bolivya'yı ziyaret etmesi ve bu ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif geçen Temmuz ayında ise Latin Amerika bölgesinde Venezuela, Nikaragua ve Bolivya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Latin Amerika bölgesi İran İslam Cumhuriyeti ile iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda çok iyi tahammülü bulunuyor. Bu doğrultuda İran'ın Küba ve Venezuela gibi emperyalist karşıtı tutumu olan ve siyasi görüşlere İran'a yakın sayılan bölge ülkeleriyle ilişkileri her geçen gün daha da gelişiyor. Latin Amerika bölgesi İran ile iktisadi işbirliği bakımından uygun kapasitelere bulunuyor. Geçen hafta Perşembe günü Fars Körfezi suyunu İran'a merkezi çölüne taşıyacak olan milli projenin ilk merhalesi Cumhurbaşkanı Rouhani telekonferans yöntemiyle katıldığı törende hizmete girdi. İran'ın merkezinde yer alan ovalar ve çöllerin sürdürülebilir su kaynaklarına ihtiyacına göre deniz suyunu tuzdan arındırma teknolojileri stratejik bir zaruret sayılıyor. Hizmete giren bu proje iki temel bölümden de oluşuyor ve üç aşamada hayata geçiriliyor. Projenin birinci bölümü günde 1 milyon metreküp içme suyu üreten ve Bandar Abbas kentinin 35 kilometre batısında yer alan tesislerden ve ikinci bölümü de yaklaşık 827 kilometre uzunluğunda su boru hattı ve pompaj istasyonlarından oluşuyor. Bu projenin önemli getirilerinden biri, İran'ın su kaynakları sıkıntısı çeken eyaletlerinin içme suyunu karşılamak ve sanayi sektörlerine destek vermektir. Bu büyük proje İran'la birçok büyük firma destek veriyor. Muhterem dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle birlikte İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyerini ele almak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek yaşamını irdelerken Abbasi Halife Mamun'un ısrarı ve zorlaması üzerine Medine'den ayrılmak ve Abbasi iktidarının merkezi Merve'ye gelmek zorunda kaldığını anlattık. Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'ı hükümetinin merkezine çağırarak o Hazreti Veliyatlık önerisine sunmak ve sonuçta kendi hedeflerine ulaşmak istedi. Gerçekte Mamun İmam kendi yanına getirerek Şii Müslümanlarının muhalefetlerin kontrol altına almak ve kendi gücünü pekiştirmek istiyordu.
Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'ı veliahtlık önerisini kabul etmesini söyledi. Bu öneri biraz önce de belirtildiği üzere Mamun'un kamuoyunun güvenini kazanmak için gündeme getirdiği bir öneriydi. İmam Rıza Aleyhisselam ise en başta bu öneriyi kabul etmedi.
Mamun şöyle diyordu, şu adam işlerini bizden gizliyor ve halkı kendi imametine davet ediyor. Dolayısıyla benim veliahtım olursa halkı bana hizmet etmeye davet etmiş olur. Ayrıca bizim saltanatımızı ve halifetimizi de itiraf etmiş oluruz. Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'a veliahtlık önerisini kabul ettiği takdirde hilafeti meşruiyet kazanacağını ve bu da kendisi için büyük bir imtiyaz olacağını zannediyordu. Mamun İmam'ı veliaht yaparak hakimiyeti altındaki topraklarda muhalifleri ve kıyamları yatıştırmayı ve aynı zamanda İmam Rıza Aleyhisselam'ı gözetim altında tutmayı umuyordu. Zira Mamun iktidarı için İmam Rıza Aleyhisselam'ı bir tehdit olarak görüyordu. Görece de Mamun'un planı çok hesaplı bir plan ve tamdı.
Ancak Mamun'un yeni önerisini kabul etmekten başka çaresi olmadığını gören İmam Rıza Aleyhisselam bu kez şöyle buyurdu. Ben bu öneriyi hükümetin hiçbir işine karışmamak kaydıyla kabul ediyorum. Böylece İmam Rıza Aleyhisselam hem veliahtlığı zorunlu olarak kabul etmek zorunda kaldığını gösterdi, hem de Mamun'un gasp ettiği hilafetin hiçbir meşruiyeti olmadığını ortaya koydu. Bundan başka da İmam Rıza Aleyhisselam, Mamun ve adamlarının o hazretin varlığını suistimal etmelerini engelledi.
Şimdi bazılarının aklına acaba İmam Rıza Aleyhisselam ölüm ve şehadet korkusundan Mamun'un veliahtı olmayı kabul etti gibi bir soru gelebilir. Ancak bu şüphenin giderilmesi için şöyle diyebiliriz. Evvela İmam Rıza Aleyhisselam Mamun'un tehditleriyle Medine'den Merve doğru hareket ettiği günde ailesinden hiç kimseyi beraberinde getirmedi. Zira bu sürgünün dönüşü olmadığını ve sonunda ölüm olduğunu biliyordu. İkincisi, İslam kültüründe şehadetin özel bir yeri vardır ve tüm hak ve hakikat peşinde olan insanlar şehadeti arzu eder. Bu durumda tüm ecdadı İslam'ı korumak ve gasipçi halifelerle savaşmak uğruna şehit düşen bir imam nasıl ölümden veya şehadetten korkabilir?
Aslında İmam Rıza Aleyhisselam Allah Resulü'nün şu sözünü hiç unutmuyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bizim hanedanımızdan olanlar ya şehit düşer ya da zehirle zehirlenir. O zaman kuşkusuz İmam Rıza Aleyhisselam Allah yolunda şehit olmayı ve ölmeyi kendisi için büyük ilahi tevfik ve onur olarak bilir ve bununla onur duyardı. Üçüncüsü, şehadete ancak faydası olacağı ve bir hakkı ispat ederek bir batılı reddedeceği bir zamanda göğüs germek ve karşılamak gerekir.
Eğer İmam Rıza Aleyhisselam Merv'de şehadet aşamasına kadar ısrar edecek olsaydı, hiç kuşkusuz Mamun da tehdidini gerçekleştirir ve Hazreti şehit ederdi. Bu durumda İmam Rıza Aleyhisselam yüce hedeflerine ulaşmadan önce şehit düşecek ve böylece tüm fırsatları kaybetmiş olacaktı. Bu yüzden o sırada en mantıklı ve en iyi hareket imamın planlı ve güdümlü bir şekilde hareket etmesiydi.
İmam Rıza Aleyhisselam döneminde İslam dünyasının dışından bazı şirke bulaşmış düşünceler İslam beldelerinin içine sızmıştı. Bu durum imamın sapkın ideolojilere karşı durmasını ve yeni fikri sapkınlıklarla mücadele etmesini gerektiriyordu. Bu yüzden İmam Rıza Aleyhisselam Merv'de ikamet ettiği dönemde halkın dini inançlarını düzeltmek için önemli icraatta bulundu. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Merve yerleşmesi ile birlikte Ma'mun çeşitli dinlere mensup olan düşünürlerin katılımı ile münazara celseleri düzenliyor ve onları İmam Rıza Aleyhisselam ile münazaraya davet ediyordu. İmam da bu fırsatı değerlendirerek münazaralarda İslam hakkaniyetini ortaya koyuyor ve şüphelere cevap veriyordu.
İmam Rıza Aleyhisselam Ma'mun'un düzenlediği münazaralarda çeşitli dinlerin ve mezheplerin önde gelen büyükleriyle tartışıyordu. Bu tartışmalar halkın dini bakışını geliştiriyor ve düşünürlerin aydınlanmalarına vesile oluyordu. Nitekim İmam Rıza Aleyhisselam'ın katıldığı hiçbir münazaraya karşı taraf aydınlanmadan ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın ilmi ve manevi üstünlüğünü ve sınırsız ilim ve bilimini itiraf etmeden son bulmuyordu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın katıldığı münazaralar çok sakin ve samimi bir atmosferde geçerken, imamın ilim ve marifetinin derinliği de ortaya çıkıyordu. Münazaralar genellikle yaratılış, tevhid, Allah'ı tanımak, Allah'ın sıfatları, enbiya vesaire konuların üzerine oluyordu. Böylece İmam Rıza Aleyhisselam bu münazaralara katılarak dinler arası diyalog ve İslam'ı gayrimüslim düşünürlere tanıtma yolunda da önemli adım atmış oldu. Bu iddiayı ispat eden en somut delil İmam Rıza Aleyhisselam'ın Hristiyan, Yahudi ve diğer kitap ehli olan bilginlerle münazaralarıydı.
Ma'mun'un İmam Rıza Aleyhisselam'ın katılımı ile düzenlediği bu oturumlardan birinde Ma'mun, Yahudi, Hristiyan, Mecus ve Sabe'in tarikatlarının seçkin bilgilerini davet etti. İmam Rıza Aleyhisselam bu düşünürlerle münazarasında dinin marifi ve hakikatleri hakkında değerli ve ilginç noktaları beyan etti. İmam Rıza Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan bilginlerle münazaranın sonunda şöyle buyurdu. Acaba aranızda İslam'a karşı olan ve soru sormak isteyen var mıdır? Eğer istiyorsan hiçbir korkuya ve kaygıya kapılmaksızın sorabilir.
O sırada Sabe'in tarikatının alimlerinden biri ve ünlü bir kelam uzmanı olan Ümran Sabi ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey bilge adam, eğer sen kendin istemeseydin senden soru sormazdım. Ben birçok kente seyahat ettim ve birçok alimle karşılaştım ama hiçbiri Allah'ın bir olduğunu ispat edemedi. Acaba aynı soruyu size sormama müsaade eder misiniz? İmam Rıza Aleyhisselam da evet, istediğin her şeyi sorabilirsin diye karşılık verdi. O sırada meclise tuhaf bir sessizlik hakim oldu. Zira orada bulunan kalabalık merak yüzünden bu münazaranın sonu nereye varacağını öğrenmek istiyordu.
Ümran Sabi varlık aleminde ilk varlığı ve Allah'ın yaratılışının amacını sordu ve acaba Allah mahlukları yaratmaya ihtiyacı mı vardı veya yaratılışla Allah'ın bir eksiği mi tamamlandı şeklinde bir soru sordu. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Madem bu soruyu sordun, çok dikkatle dinle. Biz Allah'ın her daim var olduğunu ve yegane olduğunu ve onunla birlikte hiçbir şey var olmadığına inanıyoruz. Allah ardından çeşitli mahlukları yarattı. Alemi ne bir şeyin içinde yarattı, ne de bir şeyin içinde sınırlandırdı, ne de dünyada benzerine yaratacağı bir şey vardı. Allah ardından mahluklarını çeşitli gruplara ayırdı, fakat onlara hiçbir ihtiyacı yoktur. Zira Allah her açıdan sınırsız ve sonsuzdur. Bu varlık tüm erdemlerin kaynağıdır ve yaratmakla giderecek hiçbir eksiği yoktur.
İmam Rıza Aleyhisselam, Ümran sahabenin sorusunun cevabında şöyle devam etti. Ey Ümran, eğer Allah varlık alemini ihtiyaç üzerinden yaratmış olsaydı, sahip olduğu güçle bunların birkaç katını yaratması gerekirdi. Zira her ne kadar yaver sayısı fazla olursa, onun için daha iyi olurdu. O zaman demek ki yaratılışın gayesi onun ihtiyaçlarını gidermek için değil. Aslında İmam Rıza Aleyhisselam ile Ümran Sabi arasında geçen münazara çok uzundur ve burada zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini sizlere aktaramıyoruz. Ancak İmam Aleyhisselam münazara sırasında güçlü delilleri ile mecliste bulunanları derinden etkiledi.
Ümran Sabi şöyle devam etti. Acaba bu geniş yaratılış Allah'ın zatında bir değişiklik yaratmaz mı? Ümran insan bir iş yaptığında onda bir nevi değişiklik veya değişim ortaya çıktığını biliyordu ve bu anlayışla Allah'ı insanla mukayese etmeye çalışıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Ezeli ve mutlak olan bir varlıkta değişim anlamsızdır. O tüm erdemlerin sahibidir ve içinde hiçbir kusur yoktur ki başka mahlukları yaratarak bertaraf etsin. Ümran Sabi bu kez Allah'ın mekanı hakkında soru sordu. İmam Rıza Aleyhisselam ona Allah tüm mekanları yaratan olduğunu ve esasen mekandan bağımsız olduğunu anlattı.
O sırada namaz vakti geldi. İmam Rıza Aleyhisselam mamuna namaz vakti geldi, bu farizayı yerine getirmeliyiz diye buyurdu. Ancak Ümran imamın açık ve güçlü delillerinden derin etkilenmiş ve şaşkına dönmüştü ve bu yüzden şöyle arz etti. Ey Mevlam! Benim cevabımı kesme, zira kalbim yumuşadı ve hak sözü kabul etmeye hazır hale geldi. İmam Rıza Aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Acele etme, namazımızı kıldıktan sonra tekrar konumuza geri döneriz.
Namaz bittikten sonra İmam Rıza Aleyhisselam tekrar meclise geri döndü ve Ümran'a şöyle buyurdu. Sen sorularına devam edebilirsin. Ümran ard arda Allah Teala ve sıfatları hakkında sorular soruyor ve cevabını alıyordu, bazen imamdan daha fazla detaylı bilgi talep ediyordu. Böylece imam Ümran'ı bilimi ve hikmetiyle ikna etti ve en son sordu. Ey Ümran, şimdi bu konuları iyice idrak edebildin mi?
Ümran sahibi biraz düşündü. Ardından içinde büyük bir değişimin işareti olan bir ifadeyle mecliste hazır bulunanların şaşkın bakışları arasında şöyle arz etti. Evet, çok iyi anladım ve Allah sizin buyurduğunuz gibi olduğuna şahadet ediyorum. Şimdi Muhammed onun kulu ve hak diniyle gönderildiğini de şahadet ediyorum. Ümran sahibi bu sözlerin ardından secdeye kapıldı ve Müslüman oldu. Burada mecliste hazır bulunanların hayreti duruk noktasına ulaştı. Zira Ümran sahibi istidlali güçlü biri olarak biliniyordu ve kimse münazaralarda onu dize getirememişti.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,